Ankara Cinayeti, İhsan Tombuş.
Ayrım 12.
Gittikçe karmaşık bir hal almaya başlayan Bolu davasının aydınlanması için gece gündüz çaba sarf eden mahkeme heyeti, savcı ve avukatların yanında demokratikleşme rüzgarından kuvvet alan basın da bu hususta büyük faaliyet göstermekteydi. Birçok gazete davanın seyri hakkındaki haberleri birinci sayfalarında büyük manşetlerle vermekte ve teferruatı da tam sayfa çarşaf çarşaf yayımlamaktaydılar. İnsanlar adaletin tecelli etmesi için gazetelerde yayımlanan haberler, yorumlar, röportajlardan adeta kör düğüm olan cinayet davasının çözülmesine yardımcı olacak ipuçları arar hale gelmişlerdi. Ölen doktorun baldızı Suzan Tarık kendisiyle yapılan röportajda davanın seyrini etkileyebilecek, ipucu olabilecek bilgiler vermişti. Suzan Tarık şöyle diyordu. Katille karşılaşan ve onu gören en önemli şahitlerden Yargıtay üyesi Faiz Yörükoğlu, Celadet Conk, hizmetçi Sultan Kara ve Maliye Bakanlığı odacılarından Tevfik'le ben ve kardeşim Nilüfer konuştuk. Sultan her gece cinayet saatinde kriz geçiriyormuş. Ağlayarak artık dayanamadığını, doktorun hayalinin gözünün önünden gitmediğini, intihar edeceğini söyledi. Kendisine sen vicdan acısı çekiyorsun, bildiğin bir şeyi saklıyorsun değil mi diye sorduğumda, evet dedi, fakat bütün ısrarlarıma rağmen ne olduğunu söylemedi, sadece korkuyorum dedi. Faiz Bey eniştemin arkadaşıydı. Salonda doktorun işini bitirmesini beklerken muayene odasında bir boğuşma başlayınca Faiz Bey hemen banyoya kaçarak kapıyı arkasından kilitlemiş. Eniştem katilin elinden kurtulup "Faiz koş beni öldürüyor" diyerek banyoya kaçmak istemiş. Faiz aç diye kapıyı yumruklamış. Fakat Faiz ne yardımına gelmiş ne de kapıyı açmış. Eğer o müdahale etseydi eniştem belki de ölmeyecekti. Faiz ifadesinde bunları inkar etti. Halbuki bu hakikati kardeşimin yüzüne karşı inkar edememişti. Celadet'e gelince kendisi katili görmüş ve polise ilk telefon eden o olmuştur. Kendisinin bana söylediğine göre muayene odasına girdiğinde eniştemin ceketinin askıdan alınarak kanepenin üstüne atılmış, ceplerinin de karıştırılmış olduğunu görmüş. Celadet asıl katili biliyorum fakat söylemeye korkuyorum. Üç çocuğum var, hakikati söylersem onların istikbali benim de hayatım tehlikeye düşer demişti. Cinayet işlendikten sonra eve gelen zabıta memurları ve savcı hizmetçi sultanla Celadet'i ayrı ayrı iki odaya kilitleyerek evde ve doktorun muayenehanesinde arama yapmışlar. Bu arama iki saat sürmüş. Bu müddet zarfında sultan birkaç kere kapıyı yumrukladıysa da aldıran olmamış. Bu aramada eniştemin dolapları ve çekmeceleri alt üst edilmiş. Orada ne aradılar, kim aradı, ne hakla aradılar? Ölen bir adamın odasında ne aranır? Bunlar bir muammadır. Kardeşim eve döndüğü zaman muayene odasında her şeyin karıştırıldığını, evrakın alt üst edildiğini görmüş. Hatta kendi nüfus kağıdını da yerde bulmuş. Katilin olsun, sonra gelenlerin olsun eniştemde bulunan her şeyi aradıkları muhakkaktır. Fakat bu nedir? Bizim için meçhul. Eniştemin cenaze merasiminde vali Nevzat Tandoğan mezarlıkta kardeşime yanaşarak şunları söylemiştir. Kocan Naci masumdu. Söylenecek şeylerin hiçbirisine kulak asma. Onun hiçbir kabahati yoktur. Yalnız bir noktaya daha işaret etmek istiyorum. Haşmet cezaevinde dışarı ile irtibattan yasaklı değildi. Duyduğuma göre cezaevinden dışarı bile çıkıyormuş. Basının bu davaya katkısı sadece duruşmalardaki haberleri geniş bir şekilde halka aksettirmek, röportajlar yapmak ve bazı senaryolar ortaya koymaktan ibaret kalmıyordu. Bir hakim bir davada karar verirken tanıkların ifadelerini ve delilleri nasıl tahlil ediyorsa basın da bu hususları aynı şekilde değerlendiriyordu. Nitekim başka bir gazetede 2. Şube Müdürü Naci Uluer'in ifadelerindeki tutarsızlığı, cinayet delili olarak gösterilen şapkanın reşitin başına, kulaklarına kadar nasıl geçtiği, aynı şapkanın doktorun vestiyerine bırakılmış olduğu tanık ifadelerinden anlaşıldığı halde, nasıl olup da doktorun masasına gidebildiği, patlamamış bir merminin varlığı bir zabıtla tespit edildiği halde, sonradan nasıl sırra kadem bastığı teferruatı ile izah ediliyordu. Zaman zaman Bolu davası sebebiyle iktidar ve muhalefet yanlısı gazeteler arasında da tartışmalar oluyordu. Ankara'da yayımlanan ve CHP'nin organı olan Ulus gazetesinde çıkan bir makalede, Demokrat Partili avukatlar şöhret avcılığı ile bir ayrım gözetilmeden bütün İstanbul gazeteleri de yalan haberlerle Bolu mahkemesini sömürmekle suçlanmıştı. Buna karşılık bu yazıdan müteessir olan İstanbul ve Ankara'daki bazı basın mensupları Falih Rıfkı hakkında birer önerge hazırlayarak basın yüksek haysiyet divanına başvurmuşlardı. Diğer taraftan Reşit Mercan'ın avukatı bu yazıyı bir savunma müessesesi olan avukatlık mesleğine çirkin bir saldırı olarak nitelemiş ve çok ağır bir dille protesto etmişti. Bu karşılıklı suçlamalar Bolu'daki bir davanın bir iktidar muhalefet mücadelesi haline dönüşmesinin ilk işaretleri olmuştu. Yine muhalefet basını Reşit Mercan'ın mahkemede ileri sürdüğü hayati endişesi ve annesinin Kemal Bora ve Ankara valisi Nevzat Tondağan hakkındaki sözlerini ele alarak vali ve savcıdan güçlü bir otoritenin davaya yapabileceği etkiden söz etmeye başlamışlardı. Burada ima edilen Haşmet'in babası olan Genelkurmay Başkanı Kazım Orbay'dı. Gerçi bu olayda Kazım Paşa'nın Haşmet'in babası olmaktan başka bir günahı yoktu. Kendisinin olaya dolaylı veya doğrudan müdahale ettiğine dair de en küçük bir emareye rastlanmamıştı. Haşmet'in savunmasını ve problemlerini tamamen annesi üstlenmiş bulunuyordu. Ancak ne kadar dışa aksettirilmese de bir babanın oğlunun geleceğiyle ilgilenmemesi beklenemez. Kendisi bizzat müdahale etmese bile çok güçlü çevresinin Haşmet'in kurtarılması için gayret göstereceği inkar edilemezdi. Reşit Mercan'ın annesinin arkasında çok güçlü destek bulunan savcı Kemal Bora makamında kaldığı müddetçe bu dava aydınlanamaz demesinden Kazım Orbay'ın kastedildiği aşikardı. Çünkü dava Kemal Bora'nın elinden çıkmış olduğuna göre onun bir etkisi kalmamıştı. Ancak çok yüksek bir mevkide bulunan Kazım Orbay'ın makamını muhafaza etmeye devam etmesi dava ile ilgili olan kimseler üzerinde psikolojik etkiler yapmakla ve haklı bazı endişelere sebep olmaktaydı. Hükümet bu dava dolayısıyla derin bir yara almaktan çekindiği için Haşmet'in kurtarılmasını arzu ediyor, muhalefetle iktidarı yıpratmak için bu fırsatı kullanmak istiyordu. İşte basında yaratılan kavgaların altında bu gerçek yatıyordu. Bunun yanında bir gerçek daha vardı. Basın iktidarı ve muhalefetiyle adaletin tecellisi için görevli adliye mensupları kadar gece gündüz gayret sarf ediyordu. Gazete muhabirleri ayda bir defa Ankara ve İstanbul'dan bozuk ve tozlu yolları tepe tepe Bolu'ya geliyorlar. Buradaki han bozması otellerde tahta kurusu ve bit mücadelesi vererek dava hakkındaki en küçük ayrıntıyı yakalayabilmek için fedakarca çalışıyorlardı. O tarihte bugün olduğu gibi otomatik telefonlar, cep telefonları, bilgisayar, internet, faks ve e-mail'lar yoktu. Bolu'ya yığılmış bulunan 20 kadar muhabir tek hatlı tek telefondan gazetesine haber yetiştirmek için adeta birbirlerini yiyorlardı. Bu hengame içinde sayfalar dolusu mahkeme tafsilatını harfi harfine ertesi günkü gazetelerine yayımlatabilme mucizesini gösteriyorlardı. Rotatiflerin, bilgisayarların bulunmadığı bir dönemde harflerin elle teker teker dizilerek bazen 2-3 tam sayfa mahkeme haberlerinin günü gününe okuyucuya yetiştirilmesi de başka bir mucizeydi. Basının bu davada oynadığı rol bu kadarla da kalmıyordu. Olayın en önemli görgü tanıklarından Celadet Jonk, maktulün karısı Nilüfer Arzan'a "Üç çocuğum var, onların istikbali temin edilirse hakikati söylerim" demişti. Bunun üzerine Tasvir gazetesi Celadet'in doğruyu söylemesi neticesinde kendisine bir şey olursa çocuklarının tahsil ve terbiyelerini üstleneceği hususunu kamuoyu önünde taahhüt ettiğini ilan etmişti. Bu suretle gazete o güne kadar korkmaları sebebiyle gerçeği sakladıklarını ima eden görgü tanıklarına moral vermek suretiyle adalete yardımcı olmanın yeni bir örneğini vermişti. Bu gazete aynı sayısının başka bir sütununda Ankara cinayetinin kurbanları ikileşti başlığı altında Nilüfer Arzan'ın New York'tan ablası Suzan'a yazdığı bir mektubu yayımlamıştı. Bu mektupta Nilüfer Hanım şunları yazıyordu. Ahmet'in tedavisi geç kalmış. Yani ablacığım Ahmet artık yürüyemeyecek. Eğer bundan 3-4 ay evvel gelseymişiz çocuk tamamıyla eskisi gibi olacakmış. Demek ki cinayet işlenmemiş ve doktor çocuğunu zamanında Amerika'ya götürebilmiş olsaydı çocuk da ömür boyu sakat kalmaktan kurtulacaktı. Bu haber kamuoyunu etkileyeceği kadar elbette tanıkları da etkileyecekti. Gazete muhabirlerinin gazetelerine haber aktarma sırasında bazı beklenmedik aksilikler de başlarına gelmekteydi. Vatan Gazetesi muhabiri Rıfat Ekinci, tek hat, tek telefon bulunan PTT gişesi önünde uzun müddet sıra bekledikten sonra ahizeyi ele geçirebilmişti. Biraz beltek olan Ekinci gazetesini aradığında karşısına John Kemal lakaplı, yazı işleri müdürü Kemal Onan çıkmış ve Bolu'dan aradığını söyleyince davadan haberi olmayan Kemal Onan çıkışmış. "Ne işin var Bolu'da?" Rıfat peltek peltek, davayı takip ediyorum. Söğütle gelin müdafasını geçeceğim. Ne Söğüt'ü? Söğüt'le ne alakan var? Söğüt değil, avukat Söğütle gel. Şimdi de Söğüt'te misin de Söğütle avukattan bahsediyorsun? Hayır efendim, Söğüt'te değil, Bolu'dayım. Feridun Söğütle gelin müdafasını yazdıracağım. Muhabir Rıfat Ekinci derdini anlatmaya çalışırken 3 dakikalık görüşme süresi dolmuş ve telefon kapanmıştı. Bolu'daki dava şimdi İstanbul ve Ankara'ya sıçramıştı. İstinabe suretiyle, yani bazı tanıkların bulundukları yerdeki mahkemelerde dinlenmesi, Üsküdar ve Ankara Asliye Ceza Mahkemesi'ne dinlenen Haşmet Orbay'ın ev sahibesi Sıdıka Özkasım, evinin nasıl tutulduğunu, kalan borçların Haşmet'in dayısı ve teyzesi tarafından ödendiğini ve Haşmet'in tutuklanmasından 40 gün sonra evin kendisine teslim edildiğini anlatmıştı. Belli ki Haşmet para sıkıntısı çekmekteydi. Davanın ağırlık merkezi tekrar Ankara'ya intikal etmişti. İstanbul'daki avukatlar ve gazeteciler tekrar Ankara'nın yolunu tutmuşlardı. Tanıkları dinleyecek olan Ankara 1. Asliye Ceza Mahkemesi'nin önü ilk günleri andıran bir kalabalıkla dolup taşmıştı. Ancak mahkeme salonundaki dinleyicilerin büyük kısmını sivil polisler oluşturuyordu. Hakim Bekir Taylan'ın başkanlığındaki mahkeme 3 günde tam 28 tanık dinleyecekti. O gün dinlenecek tanıklar Haşmet'in doktoru öldürdüğünü itiraf ettiğini işiten Ankara cezaevi koğuşundaki mahkum ve tutuklulardı. İlk olarak Bolşevik ihtilalinden kaçan beyaz Ruslardan Milonoviç dinlendi. Hakim, hangi suçtan yatıyorsun?
Siyasi suçtan.
Reşit Mercan'la Haşmet Orbay'ı tanıyor musun?
Evet.
Cezaevinden mi tanıyorsun?
Hayır, evvelden tanıyorum. Onlar Robert Kolej'de talebeyken ben Bebek'te çalışıyordum. Çocukluklarını biliyorum.
Bu cevap da salonda şaşkınlık yarattı. Zira Reşit bu şahidin Haşmet'in doktoru ben öldürdüm dediği yolunda kendisine müjde verdiğini iddia etmişti. Hakimin ve avukatların bütün sıkıştırmalarına rağmen Milonoviç bu hususta bilgisi olmadığında ısrar etti. İkinci olarak karısını yakarak öldürmekten sanık olarak Ankara cezaevinde bulunan eski Talas Nahiye Müdürü Yusuf Aksoy dinlendi. Üçüncü koğuştaydık. Haşmet o sırada sinir buhranları geçiriyordu. Bir akşam cezaevine Kemal Bora gelmiş. Haşmet'i onunla görüştürmek üzere müdüriyet odasına götürdüler. Haşmet döndüğünde bana bir doktor ölmüştür. Bu doktor hayatında belki 1000 cinayet işlemiştir. Bunun hesabını kimse sormamıştır. Şimdi bu doktorun hesabını bizden soruyorlar demişti. Müdahil avukat Hamit Şevket İnce söz alarak sordu. Haşmet buhran içindeydi dediniz. Bu buhranın tezahürleri nelerdi? Ne gibi davranışları vardı?
Yemek yemiyor, elbise giymiyordu. Sırtındaki elbiseyi bile çıkarmıştı. En çok babası üzerinde duruyordu. Babamı muhakkak buraya getirmek istiyorum. Beni hiç arayıp sormuyor diye şikayet ediyordu.
Hakim, Haşmet mahkum olursam umumi af çıkar kurtulurum diye bir söz sarf etti mi?
Hayır, onun ağzından böyle bir şey işitmedim. Ancak mahkumlar arasında böyle bir kanaat var. Haşmet mahkum olursa babası Kazım Orbay nüfuzlu bir adamdır. Sayesinde umumi bir af çıkar, biz de onun yüzü suyu hürmetine kurtuluruz diye yaygın bir bekleyiş vardı.
Hatta cezaevinde herkes Haşmet suçlu olsun veya olmasın, onun mahkum olmasını arzu ediyor ve bu ümitle yaşıyorlardı. Bundan sonra dinlenen diğer tutuklu ve hükümlü tanıklardan bazıları hiçbir şey bilmediklerini söyledi, bazıları da Yusuf Aksoy'un söylediklerini tekrar ettiler. Diğer tanıkların dinlenmesi için duruşmanın ertesi güne bırakılması üzerine salondan çıkanların yüz ifadelerindeki istihza, hayatın ne kadar acımasız olduğunu anlatıyordu. Bazı kimselerin felaketi başkalarının kurtuluş ümidi olabiliyordu. Ertesi gün yine adli önünde büyük bir kalabalık vardı. Ancak salonu dolduran sivil polislerden meraklı dinleyicilere yer kalmamıştı. Celse açılınca Haşmet'in avukatı Feridun Söğütlügil'in Bağlağ'dan çekilen yıldırım telgrafı okundu. Otomobili bozulduğu için Bağlağ'da kaldığını, mahkemeye yetişemeyeceğini bildiriyordu. Ankara'nın burnunun dibinde olan Bağlağ'dan davaya yetişememiş olması o gün için şaşılacak bir olay değildi. Zira bu küçük kasabada başka bir otomobil bulabilmek imkansızdı. İlk dinlenen tanık hakim Melahat'tı. Devamlı hakimlik kürsüsünde oturmaya alışık olan hakim hanım tanıklık mevkiini yadırgamış olacak ki heyecandan tir tir titriyordu. Al al olan yüzündeki teri devamlı beyaz bir mendille siliyordu. Olay hakkında bir bilgisi yoktu. Ancak arkadaşı olan Suat'tan naklen sultanın sık sık telefonla aranarak tehdit edildiğini söyledi.
İkinci olarak dinlenen avukat Suat çok alımlı ve sempatik bir adamdı. Arkadaşı hakim Melahat'in aksine çok rahat görünüyor ve çok rahat konuşuyordu.
Ayrım sonu.